Ayrım 47, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 477. Polar Lodge'da erken bir akşam yemeği yedi. Marian onlara yemek hazırlamıştı ama Anavak amcasına yalnız kalmak istediğini söyledi. Yaşlı adam kısaca başını sallayıp onu oteline bıraktı. Gözlerinde Anavak'ın onda yaratmaya çalıştığı, babasıyla sessizce bir paylaşım içinde olduğu düşüncesiyle ilgisi olmayan bir hüzün vardı. Saatler geçti ve Anavak televizyona bakarak odasındaki ikiz yatakta öylece yattı. Anılar onu boğmadan Cape Dorset'te nasıl bir gün daha geçirecekti? Otele 2 günlük rezervasyon yaptırmıştı. Çünkü bir vasiyetname ve uğraşması gereken evrak işleri olacağını düşünmüştü. Ama Akesuk çoktan bunların icabına bakmıştı. İkinci geceyi iptal etmeye karar verdi. Iqaluit'e kadar giden bir uçak bulması gerekiyordu ve azıcık şansla Montreal uçuşunda boş yer olurdu. Orada aktarma için ne kadar bekleyeceği umurunda değildi. Montreal'de görülecek çok yer vardı ve cehennemin dibindeki bu çukurdan yeteri kadar uzaktı. Anavak rüya görüyordu. Uçakta Vancouver üzerinde daireler çiziyor, iniş izni verilmesini bekliyordu ama kule bir türlü izin vermiyordu. Pilot ona döndü. İnmemize izin vermeyecekler. Vancouver ve Tofino söz konusu bile değil. Neden diye ciyakladı Anavak. Soruşturma yaptık. Sen buralarda yaşamıyorsun. Leon Anavak adında bir kaydımız yok. Yer kontrol seni evine götürmem gerektiğini söylüyor. Nereye gidelim?
Bilmem.
Evinin nerede olduğunu biliyorsundur.
Aşağıda.
Pekala. Uçak dalışa geçip sonra yeniden döndü. Şehir ışıkları görüldü ama sadece birkaç serpintiydi. Vancouver için çok azdı. Burası Vancouver değildi. Karanlık suda sürüklenen buz kütleleri vardı ve kasabanın ötesinde mermerden bir dağ yükseliyordu. Cape Dorset'e iniyorlardı. Bir anda çocukluğundaki evdeydi ve bir kutlama vardı. Doğum günüydü. Yerli çocuklardan bazıları davet edilmişti ve babası karda yarışmayı önerdi. Anavak'a bağlanmış dev gibi bir paket verdi. Tek hediyesiydi ve babasının dediğine göre çok değerliydi. O paketin içinde tüm hayatın boyunca ihtiyacın olacak her şeyi bulacaksın diye açıkladı. Ama koşarken onu taşımalısın. Anavak dev gibi paketi başının üzerinde dengelemeye çalıştı. İki eliyle destek oluyordu. Dışarı çıktılar ve beyaz karlar karanlıkta parlarken bir ses ona yarışı kazanmak zorunda olduğunu, yoksa diğerlerinin onu öldüreceğini söyledi. Geceleri kurtlar dolaşırdı ve onu parçalardı. Onlar onu yakalamadan suya ulaşması gerekiyordu. Anavak ağlamaya başladı. Doğum gününe lanet etti. Çünkü çok yakında büyüyeceğini ve büyümek istemediğini ve parçalanacağını biliyordu. Parmaklarını pakete geçirerek koşmaya başladı. Kar derindi ve battı. Kar kalçalarına kadar geldi ve zar zor hareket eder oldu. Arkasına baktı ama kimse onunla birlikte koşmuyordu. Tek başınaydı. Sadece ailesinin evi görünüyordu. Kapılar kapalı, ışıklar yanmıyordu. Donuk görünümlü ay yukarıda parlıyordu ve aniden her şey ölümcül bir hareketsizliğe büründü. Anavak eve dönüp dönmemeyi düşündü ama herkes gitmişti. Ev garip ve düşmanca görünüyordu. Donuk ay ışığında görünürde kimse yoktu. Tek bir ses dahi çıkmıyordu. Kurtları anımsadı ve onu canlı canlı yemelerini bekledi. Evdeler miydi? Parti bir kan banyosuyla mı bitmişti? Mümkün değildi. Gizemli bir şekilde Cape Dorset ve ev doğanın koşullarını alt üst eder gibiydi. Burası onun doğum günü için toplandıkları yerdi. Ama artık uzak bir gelecek ve hatta daha da uzak bir geçmişti. Belki de zaman durmuştu ve Anavak yaşama düşman donmuş bir evrene bakıyordu. Korku galip geldi. Eve arkasını döndü ve suya koşturdu. Gerçek Cape Dorset'in iskelesi kaybolmuştu ve buz doğrudan suyun içinde bitiyordu. Elindeki paket gittikçe küçülüyordu. O kadar küçüktü ki tek eliyle taşıyabiliyordu ve birkaç adım sonra kıyıya varmıştı. Ay ışığı karanlık dalgaların ve sürüklenen buzların üzerinde parlıyordu. Gökyüzüne yıldızlar serpilmişti. Birileri onun adını çağırıyordu. Belli belirsiz ses bir kar yığınından geliyordu ve Anavak görebilecek kadar yaklaşana kadar ilerledi. Karla kaplanmış iki vücut yan yana yatıyordu. Ailesi boş gözlerle gökyüzüne bakıyorlardı. Ben artık yetişkinim diye düşündü. Paketi açmanın zamanı geldi. Avucundakini inceledi. Küçüktü. Paketi açmaya başladı ama içinde hiçbir şey yoktu. Sadece kağıtlar vardı. Buruşuk kağıtları bir yana attı ve paketle birlikte ailesinin cesetleri de onu ardındaki kara dalgalarla buzun üzerinde bir başına bırakarak yok oluncaya dek her bir katmanı tek tek açtı. Koca bir kambur balina suyu yardı ve yeniden battı. Anavak yavaşça başını çevirdi. Küçük pejmürde bir kulübenin önündeydi. Ev ondüle demirden yapılmış bir mezbelelikti. Kapı açıktı. Evi. Hayır diye düşündü. Hayır, gözleri doldu. Bu doğru değildi. Bu onun yaşamı olamazdı. Ait olduğu yer burası değildi. Böyle bitemezdi. Karda çömelip kulübeye baktı. İsimsiz bir azap içinde kontrolsüzce ağlıyordu. Hıçkırıkları neredeyse göğsünü yırtıp havada yankılanıyor, ondan başka kimsenin bulunmadığı bir dünyayı matemle dolduruyordu. Hayır, hayır. Sonra ışık. Anavak yatakta doğruldu. Saat sabah 2:30'du. Dili damağına yapışmıştı. Bu yüzden kalkıp minibara gitti. Bir kola alıp açtı ve içti. Sonra teneke kutuyu tutarak pencereye gidip perdeleri açtı ve dışarı baktı. Otel Kingaite ve komşu köylerin bazılarına bakan bir tepenin üzerine kurulmuştu. Gece açık ve bulutsuzdu ve gecenin hafif aydınlığı, evleri, tundrayı, kar tarlalarını ve denizi tarifi imkansız bir kırmızımsı altın rengiyle yalıyordu. Yılın bu zamanı asla tam karanlık olmazdı. Sadece şekiller biraz yumuşar ve renkler solardı. Birden güzelliğini gördü. Düşünceli bir halde gökyüzüne baktı, sonra gözleri dağlarda ve koyda gezindi. Tellik koyunun donmuş denizi gümüş damarlar gibi parlıyor, Mallik Joak adası suda uyuklayan bir balina gibi yükseliyordu. Şimdi ne olacaktı? Shoemaker ve Delaware ile birlikteyken istasyonda kendini nasıl hissettiğini, Davy'ye, Tofino'ya ve çevresindeki her şeye yabancılaşmasını hatırladı. Kendini dünyanın kalanından korumak için içinde olması gereken bir şeyin yokluğunu hissetmişti. Ufukta çok önemli bir şey vardı, bundan emindi. Sanki sıra dışı bir değişim ona gelecekmiş gibi heyecan ve korkuyla dolu beklemişti. Bunun yerine babası ölmüştü. O zaman bu muydu? Her şeyi değiştirecek olan o olay bu muydu? Babasını gömmek için kutba dönmesi miydi? Uğraşması gereken çok daha büyük sorunlar vardı. Tam şu anda dünyanın şimdiye dek gördüğü en büyük sorunla yüz yüzeydi. Sadece o ve bir avuç dolusu insan daha. Ama yine bunun onun hayatıyla bir ilgisi yoktu. Hayatı bambaşka bir meseleydi. Tsunamilerin, iklim değişimlerinin ve salgınların yeri olmayan bir şey. Babasının ölümü kendi yaşamını öne çıkarmıştı ve Anavak Nunavut'ta ona yeniden sahip çıkabilme şansı olduğunu hissediyordu. Bir süre sonra giyindi, kürk şeritli bir şapka taktı ve ay ışığında yürüdü. Caddeler bir tek ona kalmıştı. Bir yorgunluk dalgası onu sarana dek kasabada dolandı. Sonra otel odasının sıcaklığına döndü ve başını yastığa koyduğu anda uyudu. Ertesi gün Akesuk'u aradı. Kahvaltıya ne dersin diye sordu. Amcası şaşırmış gibiydi. Şimdi masaya oturduk. Meşgul olursun sandım. Tamam, dert değil. Bekle, daha yeni başladık. Neden sen gelmiyorsun? Çırpılmış yumurta ve jambon var.
Harika.
Mary Ann'in ona sunduğu ağzına kadar dolu tabak o kadar kocamandı ki Anavak daha başlamadan doydu ama yine de yemeğe daldı. Kadının yüzünde bir gülümseme belirdi ve Anavak Akesuk'un ona ne dediğini merak etti. Dün akşam Anavak'ın yemeği reddetmesine iyi bir bahane bulmuş olmalıydı. Kadın hiç de alınmış görünmüyordu. Akesuk ve karısının ona uzattıkları eli tutmak bir garipti. Onu yeniden ailenin içine çekiyordu. Anavak bunun iyi bir şey olup olmadığını merak etti. Ay ışığının büyüsü artık kaybolmuştu ve Nunavut'la uzaklaşmaktan çok uzaktı. Kahvaltıdan sonra Mary Ann masayı kaldırdı ve alışverişe çıktı. Akesuk transistörlü radyosunun düğmeleriyle oynadı ve bir süre dinledikten sonra IBC önümüzdeki birkaç gün havanın iyi olacağını söylüyor dedi. Elbette tamamen buna güvenemezsin ama yarısı doğru olsa bile bizim araziye çıkmamıza yeter.
Bir gezi mi planlamıştınız?
Yarın yola çıkıyoruz. İkimiz bugün bir şeyler yapabiliriz. Ama tabii istersen. Hala planladığın gibi mi gideceksin? Yoksa daha erken mi ayrılmayı düşünüyorsun?
Yaşlı tilki tahmin etmişti. Anavak kahvesini yudumladı. Dün gece gitmeyi düşünüyordum.
O kadarını tahmin ettim dedi Akesuk kuru kuru. Ya şimdi?
Bilmiyorum. Belki Malik Joak'a bir giderim ya da Inuksuk burnuna. Cape Dorset'te kendimi rahat hissetmiyorum. Seni kırmak istemem iyice ama iyi anılarım yok. Şeyle,
babanla dedi amcası bıyığını çekiştirdi. Beni asıl şaşırtan gelmiş olman. İçimizden birileri en son senden haber alalı 19 yıl oldu ve artık bir ben kaldım. Seninle irtibata geçtim çünkü bilmen gerektiğini düşündüm. Ama buraya bir daha geleceğini asla düşünmemiştim. Neden geldin?
Kim bilir, bir şeylerin beni çağırdığı falan yoktu. Belki de Vancouver bir süre benden kurtulmak istedi.
Saçma!
Babamla bir ilgisi yoktu eğer böyle düşünüyorsan. Onun ardından ağlayacak değilim. Kulağa kalpsizce geldiğini biliyordu ama o kadar kötüydü ki. Bunu yapamam, iyice.
O da çok yükleniyorsun.
Kötü bir hayat sürdü. Akesuk ona uzun uzun baktı.
Evet öyle ama o zamanlar çok da seçeneği yoktu.
Kahvesinin telvesini süzdü. Sonra gülümsedi.
Bir önerim var. Gezimize bugünden başlarız. Marianne ile birlikte değişiklik olsun diye bir yerlere gitmeyi planlıyorduk. Pond koyunun kuzey batısına. Sen de bizimle gelebilirsin.
Anavak ona baktı. Söz konusu bile olamaz. Haftalarca orada kalacaksınız. İsteseydim bile o kadar uzun kalabilmem mümkün değil.
Bizimle kal demiyorum. Birlikte yola çıkarız ve birkaç gün sonra sen dönersin. Yetişkin bir adamsın. Elini tutmama gerek yok. Kendi kendine uçağa binebilirsin değil mi?
Ama çok zahmet olur iyice. Ben...
Zahmet lafını duymaktan sıkıldım. Gelmek sana neden zahmet olsun ki? Pond Coin'da bir grupla buluşacağız. Tüm ayarlamalar yapıldı ve eminim senin medeni kıçına da kalacak bir yer bulunur.
Göz kırptı.
Ama kolay bir yol olacağını sanma. Hepimiz gibi kendine düşen işi yapacaksın.
Anavak amcasının davetini evirip çevirdi. Onu hazırlıksız yakalamıştı. Kendini bir gün daha kalmak için hazırlamıştı. 2-3 değil. Ama Lee ihtiyacı olduğu kadar kalması gerektiğini açıkça söylemişti.
Pond koyu, 3 gün daha.
Neden gelmemi bu kadar istiyorsun diye sordu.
Akesuk güldü. Neden sanıyorsun dedi. Seni yuvana götüreceğim.
Araziye çıkmak. Bu iki kelime Inuit yaşam felsefesini özetliyordu. Araziye çıkmak, köylerden kaçmak ve yazı kumsallardaki çadırlarda veya bankizlerin kıyısında kamp yaparak geçirmek, Inuitlerin kendi tüketimleri için avlanmalarına izin olan balık, balina, fok veya narval avlamak anlamına geliyordu. Medeniyetten uzakta, yaşamak için ihtiyaçları olan her şeyi alacaklardı. Elbiseler, araç, gereç ve avlanma ekipmanlarını ATV'lere, kızaklara veya teknelere yükleyeceklerdi. Gidecekleri arazi el değmemişti. İnsanların binlerce yıldır yol aldığı uçsuz bucaksız bir yerdi. Arazide zamanın önemi yoktu. Kentlerin rutin düzeni yok oluyordu. Mesafeler kilometre veya millerle değil günlerle ölçülürdü. Şuraya 2 günlük yol veya şunu yapmak için yarım gün gibi. Eğer yol buz kütlesi veya buzul yarıklarıyla doluysa hedefinize 50 kilometre kaldığını bilmek bir şey ifade etmezdi. Doğa insanların planlarını umursamazdı. Ertesi an bilinmez endişelerle doluydu. Bu yüzden insanlar anı yaşardı. Toprağın kendi ritmi vardı ve Inuitler ona uyardı. Göçebeler onun hakimiyetini kabulleneli binlerce yıl olmuştu. 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca arazide özgürce dolanmaya devam etmişlerdi. Ve 10 yıllarca sonrasında bile göçebe yaşam tarzı onlara tek bir yerdeki eve bağlı olmaktan daha uygun geliyordu. Yine de Anavak'ın da gittikçe fark ettiği gibi bazı şeyler değişmişti. Dünyanın onlardan sıradan işlere girmelerini ve endüstriyel toplumun bir parçası olmalarını istediğini fark etmişlerdi. Ve bunun karşılığında Anavak bir çocukken esirgenen kabullenilme onlara bağışlanmıştı. Dünya aldıklarının bir kısmını geri veriyor ve onlara kadim geleneklerinin, batılı yaşam tarzının yanında yerini aldığı yeni bir görünüm kazandırıyordu. Anavak'ın ardında bıraktığı yer bir değeri ve kimliği olmayan coğrafi bir bölgeydi. İnsanların enerjisi gitmişti ve kimse tarafından saygı görmüyorlardı. Sadece babası bu eski resmi değiştirebilirdi ama bunu körüklemek için en çok şeyi yapan da o olmuştu. Cape Dorset'e gömülen adam daha geniş bir boyun eğmenin sembolü olmuştu. Ailesini koruyamayan, kendine acıyan, öfkeli, yaşlı, sefil bir alkolik. Cape Dorset'in gözden kaybolduğu o gün Anavak güvertede durmuş ve sislere bağırmıştı.
''Haydi gidip kendinizi öldürün, o zaman böylesine bir utanç kaynağı olmazsınız.''
Bir anlığına onlara bir örnek oluşturup güverteden atlamayı düşünmüştü. Ama bunun yerine batı yakalı bir Kanadalı oluvermişti. Onu evlat edinen ailesi Vancouver'da yaşıyordu ve öğrenimini desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapan iyi insanlardı. Birbirlerine çok bağlı olmamışlardı gerçi. Sadece koşulların bir araya getirdiği bir aileydi. Leon 24 yaşındayken Alaska'daki Anchorage'a taşınmışlardı. Ona yılda bir kez tebrik kartı gönderirlerdi ve Anavak'la sıcak bir cevap yazardı. Onları hiç ziyaret etmezdi ve onlar da bunu bekliyor görünmezdi. Bu fikir muhtemelen onları şaşırtırdı. Akesuk'un arazide bir keşif lafı yeni bir anılar silsilesini uyandırdı. Ateş başında geçirilen uzun gecelerde insanlar hikayeler anlatır ve tüm dünya canlanmış gibi görünürdü. Küçükken karlar kraliçesinin ve ayı tanrının gerçek olduğuna inanırdı. İglularda doğmuş erkek ve kadınların öykülerini dinler ve bir gün buza yolculuk yapacağını, avlanarak kendiyle ve kutup mitiyle uyum içinde yaşayacağını hayal ederdi. Yorulduğunda uyuyacak, hava uygun olduğunda çalışıp avlanacak ve açken yiyecekti. Arazide bazen biraz temiz hava için çadırı bırakır ve bir gün bir gece boyunca avlanırlardı. Bazen de gitmeye hazır olurlardı ve av olmazdı. Bariz organizasyon yokluğu Kulla Nuaklara hep şüpheli görünürdü. Nasıl olur da bir insan zaman planları ve rakamlar olmadan yaşardı? Kallu Naak her zaman varolunun yerine yeni dünyalar kurardı. Doğanın yöntemleri tali yollar açardı ve eğer işler bekledikleri gibi değilse ya bunu yok sayar ya da yok ederlerdi. Anavak şatoyu ve ekibin yüz yüze olduğu zorlukları düşündü. Geçen ayların olaylarının bir insan eylemi olduğuna inanmayı sürdüren Jack Vanderbilt'i düşündü. Inuitlerin yöntemini anlamak isteyen herhangi biri, Batı dünyasının temel direği olan kontrol deliliğinden vazgeçmek zorundaydı. Ama en azından hepsi aynı türdü. Ama denizdeki yaratıklarla aralarında hiçbir benzerlik yoktu. Anavak Johansson'un haklı olduğuna inanmıştı. İnsanlık bir savaşı kaybetmenin eşiğindeydi ve Vanderbilt gibileri kendininkinden başka bir fikri göremiyordu. Belki de CIA müdürü başarısızlıklarının farkındaydı ama değişmeyecekti. Anavak aniden doğru ekibi kurmadan bu krizi çözemeyeceklerini fark etti. Eksik biri vardı ve bunun kim olduğunu biliyordu. Akesuk yola çıkmak için hazırlanırken Anavak otelde oturdu ve şatoyu aramaya çalıştı. Birkaç dakika sonra güvenli bir hatta aktarılmıştı ve birkaç kez yönlendirildi. Lee Whistler'da değil, Seattle yakınlarındaki bir savaş gemisindeydi. Bir 15 dakika sonra Lee'ye bağlandı ve 3-4 gün daha kalmayı istedi. Kadın kabul ettiğinde biraz vicdan azabı duydu ama kendi kendine dünyanın kaderinin çok da ona bağlı olmadığını söyledi. Üstelik çalışacaktı. Kutup dairesinde olabilirdi ama zihni hala çalışıyordu. Lee balinalara karşı bir sonar saldırısı başlattığından bahsetmişti. ''Bundan memnun olacağını sanmam.'' dedi. ''İşe yarıyor mu?''
''Vazgeçmek üzereyiz. İstenen sonuçları elde edemedik. Her şeyi denemek zorundayız. En azından balinaları bir süre uzak tutabiliyoruz ve böylece aşağıya daha fazla robot ve dalgıç gönderebiliyoruz.''
''Ekibi genişletmeniz gerekiyor.''
''Aklında kim var?''
''Üç kişi.'' Derin bir nefes aldı. ''Onları işe almanı rica ediyorum. Davranışsal ve bilinçsel alanda daha fazla girdiye ihtiyacımız var. Ve birinin bana yardım etmesine ihtiyacım var. Güvenebileceğim birinin.''
''Alicia Delaware'i kadroya katmanızı istiyorum. Genelde yazlarını Tofino'da geçiriyor. Hayvan zekası üzerine okuyan bir öğrenci.'' ''Peki.'' dedi Lee. Anavak kadının bu kadar çabuk kabul etmesini beklemiyordu. ''Ya ikincisi?''
Ukluelet'ten bir adam. MK dosyalarına bir bakarsanız Jack O'Bannon isminde bulursunuz. Deniz memelileri bakımında iyidir. Bize yardım edecek bir iki şey bilir.
Bilim insanı mı?
Hayır, ABD donanmasının eski Yunus bakıcılarından biri. Deniz memelileri programı.
Anladım dedeliği, bir bakacağım. Bizim fazlasıyla uzmanımız var, neden onu alalım?
Benim istediğim o. Ya üçüncüsü? Hepsinden daha önemli. Bir anlamda uzaylılarla ilgileniyoruz, bu yüzden zamanını insan olmayan yaşam biçimleriyle nasıl iletişim kuracağımızı adayan birilerine ihtiyacımız var. Arecibo'daki setinin başındaki kişi, Dr. Samantha Crowe.
Lee güldü. Sen zeki bir adamsın Leon. Setiden birilerini almaya karar vermiştik bile. Dr. Crowe'u tanıyor musun?
Evet, iyidir.
Ne yapabileceğime bir bakarım. Buraya sağ salim gel.
Kuzeye doğrudan bir rota tutturmak yerine Hawker Siddeley pervaneli uçağı doğuya yöneldi. Akesuk pilotu küçük bir tur atmaya ikna etmişti. Böylece Anavak dünyanın en büyük kaz kolonisine ev sahipliği yapan, kusursuz yuvarlak gölleriyle bir doğal yaşamı koruma alanı olan Büyük Kouk Dujak düzlüğünü takdir edebilirdi. Cape Dorset ve Iqaluit'ten gelen yolcular vahşi doğaya keşif yolculuğunun başlayacağı Pond Koyu yolundaydılar. Çoğu için manzara tanıdıktı ve çoktan uyumuşlardı. Ama Anavak büyülenmişti. Bir süre kıyı hattını takip ettiler ve kutup dairesini geçtiler. Önlerinde Fox Havzası'nın gümüş manzarası vardı. Donmuş yüzeyi çatlaklarla, patikalarla ve su havuzlarıyla yarık yarıktı. Bir süre sonra dik yamaçları ve keskin kayalıklarıyla dağlık arazi tekrar göründü. Kar derin, gölgeli kayalık geçitlerin altında parlıyordu. Nehirlerin kaynayan suları donmuş göllere dökülüyordu. Batan güneşin ışığında manzara her zamankinden daha muhteşemdi. Engebeli kahverengi dağ sıraları karlı vadilerle kesiliyor, dik yamaçlar göğe uzanıyordu. Kayalar kar kümelerinin altında gizlenmişti. Sonra neredeyse hiç uyarmadan uçak mavi lekeli bir kıyı hattını geçti ve sınırsız bir buz kütlesine bakar oldular. Eklips Boğazı. Anavak çevresindeki her şeyi unuttu ve kutbun yükseltilerinin güzelliğine daldı. Devasa kar beyazı kristaller, buz dağları, geçidin bembeyaz yüzeyinden yükseliyorlardı. Altlarında iki kutup ayısının küçük figürleri, sanki pırpırın gölgesi onları kovalıyormuşçasına buzda koşturuyorlardı. Havada parlayan tanecikler uçuşuyordu. Fil dişi renginde martılardı bunlar. Daha uzakta buzullar ve Bilot Adası'nın sarp tepeleri manzaraya ekleniyordu. Sonra uçak alçaldı ve önlerinde beliren mermer gibi kıyıya doğru ilerledi. Evlerden oluşan bir yerleşimle bir iniş pisti vardı. Pond Koyu ya da Inuk dilinde Mitti Matalik, yani Mittima'nın yattığı yer. Önlerinde kuzeybatıda güneş parlıyordu. Yılın bu zamanında tamamen batmazdı. Daha çok sabaha karşı ikide ufuk çizgisinde birkaç dakikalığına dinlenirdi. İndiklerinde saat gece 9'du ama Anavak tüm zaman algısını yitirmişti. Çocukluğunun manzarasına baktı ve göğsünden bir ağırlığın kalktığını hissetti. Akesuk, Anavak'ın 24 yıl önce mümkün olamayacağını düşündüğü bir şey yapmaya karar vermişti. Onu yuvaya getirmişti. Pond Koyu Cape Dorset kadardı ama diğer her açıdan güneydeki kasabalardan çok farklıydı. Bölgedeki yerleşim 4000 yıldan eskiydi ama kimse Anavak'ın Iqaluit'te gördüğüne benzer yıllara meydan okuyacak mimari yapılar dikmeye uğraşmamıştı. Akesuk Nunavut'un bu bölgesinde geleneklerin diğer her yerden daha fazla rol oynadığını açıkladı. Hatta bazıları şamanizme inanıyor dedi dikkatle ve ardından aceleyle bunların iyi Hristiyanlar olduklarını da ekledi. Geceyi otelde geçirdiler. Akesuk onu erkenden uyandırdı ve hep birlikte kıyıya indiler. Yaşlı adam havayı kokladı ve yumuşak havanın devam edebileceğini ilan etti. Ava çıkılabilirdi. ''Bu yıl bahar bizi bekletmedi'' dedi tatminle. ''Otelde buzun kıyısına yarım günlük yol olduğunu duydum. Belki de bir gün değişir.''
Neye göre değişir?
Akesuk omuz silkti.
Her tür şey olabilir, değişir. Bir sürü hayvan göreceksin. Balinalar, foklar, kutup ayıları. Bu sene buz her zamankinden daha çabuk kırılıyor.
İşte bu hiç de şaşırtıcı değil diye düşündü Anavak, neler olup bittiğini göz önüne alınca. Grup 12 kişiden oluşuyordu. Anavak bazılarını uçaktan tanıdı. Diğerleriyle Pont Koyun'da buluşulmuştu. Akesuk yolculuk malzemelerini toparlayan iki rehberle konuştu. Gereksiz her şey otelin deposunda bırakılacaktı. 4 kamutik bekliyordu. Dipnot, kamutik, köpeklerin çektiği geleneksel kızaklara Inuitlerin verdiği isim. Anavak'ın hatıralarında kızaklar köpekler tarafından çekiliyordu ama artık kar araçlarına bağlanmışlardı. Kamutikler değişmemişti gerçi. Yatay kızakları sıkıca bağlanmıştı. Hiçbir vida veya çivi yoktu. Kızaklar ip ve bağlarla bir arada tutuluyordu ki bu da tamirat işlerini epey kolaylaştırıyordu. 3 kamutikin üzerinde yolcuları en kötü hava koşullarında koruyacak olan üstü açık tahta bölmeler vardı. 4.'sü yük kızağı olacaktı.
Hiç sıcak olmayacak diye onu uyardı Akesuk Anavak'ın montuna bakarak.
Sıcaklığa baktım, 6 derece.
Kızaktayken hissedeceğin rüzgarın soğuğunu unutuyorsun ve umarım 2 çift çorap giymişsindir. Burası Vancouver diyebiliyorsun.
Unuttuğu o kadar çok şey vardı ki. Orada soğukta olmanın neye benzediğini daha yeni yeni hatırlıyordu. Neredeyse kendinden utandı. Asıl mücadele ayaklarını sıcak tutmaktı. Hep öyle olmuştu. İkinci bir çift çorap ve fazladan bir kazak çıkardı. Keçe kıyafetleri ve kar gözlükleriyle hepsi de kutup astronotlarına benziyorlardı. Akesuk ve rehberler son bir kez ekipmanı kontrol ettiler.
Uyku tulumları, geyik postları...
Yaşlı adamın gözlerinde bir parıltı vardı. İnce gri bıyığı zevkle titriyor gibiydi. Anavak o kızakların arasında aceleyle gidip gelirken izledi. İjit Siyak Akesuk, Anavak'ın babasına hiç benzemiyordu. Aklı denizdeki bilinmeyen güce gitti. Keşif başladığında kararları doğa verecekti. Arazide hayatta kalmak için neredeyse dünyayla bir olacak bir hale uyum sağlanmalı. Sen yalnızca kendini hayvanlar, bitkiler, buz ve bazen de insanlar olarak ortaya koyan doğanın bir parçasısındır. Ve yır olarak diye düşündü, her kimseler neye benziyorlarsa ve nasıl yaşıyorlarsa. Kar aracı kalktığında bir sarsıntı oldu ve onları karla kaplı denizin üzerinde taşıdı. Anavak, Akesuk ve Marianne bir kızağı paylaşıyorlardı. Ara sıra yüzeyde buzun eridiği yerlerde su birikintileri görüyorlardı. Artık arkalarında kalan buzların arasından çıkan Baffin Adası'ndan uzaklaşarak kıyı tepelerindeki yerleşimlerin bulunduğu yerden döndüler. Geçit boyunca Bilot Adası'nın yüce tepeleri göğe yükseliyor ve buz dağları ile çevreleniyorlardı. Devasa bir buzul dağlardan aşağı kıyıya iniyordu. Anavak kendi kendine altlarındaki yüzeyin okyanusun donmuş bir parçası olduğunu hatırlattı. Aşağıda balıklar yüzüyordu. Arada bir kamutikin kayakları sanki sert yüzeye çarpmışlar gibi havalanıyordu. Ama kızak darbeyi yumuşatıyordu. Bir süre sonra ilk kızaktaki 2 Inuit rotayı değiştirdi ve diğerleri onları takip etti. Bir anlığına Anavak'ın kafası karıştı ama sonra buzdaki büyük bir deliğin etrafından dolandıklarını gördü. Kızakla geçilemeyecek kadar genişti. Amansız karanlık sular mavimsi buz uçurumun içinde belirdi.
Bu zaman alabilir dedi Akesuk.
Ya biraz zaman kaybedeceğiz. Anavak bunun kızağı gediklerin çevresinden dolandırmak anlamına geldiğini biliyordu. Akesuk burnunu kırıştırdı.
Ben öyle demezdim. Biz doğuya giderken veya daha kuzeye ilerlerken zaman aynı kalıyor. Oraya ne zaman varacağının önemi yok. Hatırlamıyor musun? Daha uzun bir yol seçtin diye hayatın açılmayı durdurmaz. Zaman boşa gitmez.
Anavak sessizdi.
Biliyorsun diye ekledi amcası gülümseyerek. Belki de son 100 yıldır yaşadığımız en büyük sorun Kallu Naak'ın bize zaman kavramını getirmesi oldu. Onlar bekleyerek geçirilen zamanın harcandığına inanıyor. Boşa geçen hayat olduğuna. Sen bir çocukken hepimiz öyle düşünürdük. Baban da öyle düşünürdü. Bu yüzden yapacak işe yarar bir şey bulamayınca hayatının değersiz, boşa gitmiş zaman olduğuna karar verdi. Yaşamaya değmeyecek bir hayat.
Anavak ona döndü. Ona acıma, anneme acı.
Eh annen ona acıyordu diye karşılık verdi Akesuk ve Marianne'e bir şey söyledi.
Yarığın geçebilecekleri kadar inceldiği bir yere gelene kadar birkaç kilometre yol aldılar. Inuit sürücülerden biri kar aracını çözdü, gediğin üzerinden hızla aşırdı. Sonra karşı taraftaki kamutiklere ipler attı ve onları tek tek güvenliğe çekti. Yolculuk devam etti. Anavak'ın amcası ağzına yağlı bir şeyler tıktı. Sonra teneke kutuyu Anavak'a tuttu. Narval derisiydi. Anavak çocukken bunlardan buzulun kenarındaki yolculuklarına hep götürürlerdi. Mükemmel bir C vitamini kaynağı diye hatırladı. Anavak portakal ve limondan çok daha iyi. Çiğnediğinde ağzına fıstık tadı doldu. Tat içinde bir dizi görüntü ve duygu uyandırdı. Sesler duydu ama bu geziye ait değillerdi. 20 yıl önce yolculuk ettiği insanlardan geliyordu. Annesinin onun saçlarını okşarkenki gösterdiği şefkati hissetti.
''Buzda yarıklar, atmosferik basınç altında sırtlar.'' Amcası güldü. ''Eh, bu kesinlikle tatil değil. Haydi dürüst ol, bunu özlememiş misin?''
Anavak başını salladı. ''Hayır, der demez utandı.'' 47. Ayrımın sonu. Sayfa 487.